Ayrım 7.
Sayfa 10. Ekonomik yani ticari girişimcilik. Önce dipnot okuyorum. Sosyal girişimcilik kavramı, kurumsal sosyal sorumluluk ve hayırseverlik kavramlarından farklıdır. Bu girişimcilik, sahibine kar, müşterisine katma değer sağlayan, bunu da ürettiği ürün ve hizmetle yapan girişimciliktir. Kâr, girişimcinin ana amacı olarak ve en büyük getirisi olarak görülür. Yine başarı ölçüsü de kârdır. Bu nedenle tüketicinin yani müşterinin çözülmemiş sorunlarını çözen, ihtiyaç ve beklentilerini gideren ürün ve hizmetlerin üretilmesi düşünülür. Bu düşüncelerden iş fikri bulunur. Sonra da girişimciliğin diğer süreçleri işletilir. Esasında süreçler bakımından bütün girişimcilik türlerinin birbirleri arasında farklılıkları pek yoktur. Bütün dünyada yaygın olan girişimcilik türü ekonomik yani ticari olanıdır. Diğer yönden ürün ve hizmet dışında işletmenin çeşitli işlevlerinde ve süreçlerinde yapılan yeniliklerle ortaya çıkan kar artırıcı faaliyetleri de bu tür girişimcilik içeriğinde anlamak gerekir. Zaten uzun süre kar edemeyen girişimcinin sürdürülebilir girişimciliği de mümkün değildir. Ekonomik teoride 4 üretim faktöründen birisi olarak girişimciliğin faktör getirisi kar olarak belirtilmiştir. Sosyal girişimcilik. Girişimcilik sadece ekonomik yani ticari alanda değil, sosyal alanda da uygulama ve kavram olarak varlığını kabul ettirmiştir. Sosyal girişimcilik diğerine göre daha yenidir. Esasında ekonomik girişimciliği tamamlar. Fakat kurumsal, sosyal sorumluluk ve hayırseverlik gibi kavramlarla karşılaştırılmamalıdır. Kurumsal sosyal sorumlulukta ticari girişimci ve işletmesi itibar kazanmayı, bunu da markasına yansıtmayı açık açık belirtmese de hedeflemektedir. Bu alandaki yatırımın bir şekilde geri döneceğini umar. Ancak sosyal girişimcilikte sosyal girişimci bunu itibar kazanmak için değil, toplumun, devlet, işletmeler ve diğer sivil toplum tarafından çözülemeyen sorunlarını çözmek ve tamamen ortadan kaldırmak için uygular. Sosyal girişimciliğin temelinde aldığından fazlasını vermek vardır. Parantez içinde Platin 2007 sayfa 93-94. Bu durumu iş dünyasına uyarladığımızda ekonomik girişimcinin verdiğinden fazlasını almak isteyeceğini düşündüğü söylenebilir. Bu nedenle iki girişimcilik birbirini tamamlar. Serbest piyasa düzeni içinde birisinin boşluğunu ve açığını diğeri kapatır. Böylece serbest piyasanın işlerliğinin sürdürülebilirliğini sağlamış olur. Dipnot, sosyal girişimciliğin getirisi sosyal faydadır. Sosyal girişimciler insanlık ile beraber hep var olmuşlardır. Ancak kavram olarak sosyal girişimcilik 1990'lardan sonra ortaya çıkmıştır. Ekonomik teoride bir üretim faktörü olarak görülen ve getirisinin kâr olduğu kabul edilen ekonomik ve ticari girişimciliğin de mutlaka kârdan başka sosyal fayda üretmek gibi amaçları da vardır. Ancak öncelik sıralamasında kâr birinci sırada, sosyal fayda ikinci sıradadır. Sosyal girişimcilikte ise sosyal fayda ilk sırada, kâr ikinci sırada bulunur. Hatta buna kâr bile denmez, ekonomik getiri denir. Ekonomik girişimciler toplumdaki ekonomik dönüşümü, sosyal girişimciler de sosyal dönüşümü sağlarlar. Tekrar belirtmek gerekirse, sosyal girişimcilerin çabaları, devlet, sivil toplum kuruluşları ve girişimcilerin çözemediği toplum sorunlarını çözmek, toplumsal ihtiyaçları gidermek içindir. Sosyal girişimcilerin yaptıkları daha insani ve ahlakidir. Ekonomik girişimci diğerine göre daha çok kendine çalışır. Sosyal girişimci ise kendinden çok topluma çalışır. Bir dipnot, sosyal girişimciliğin taklit edilmesi özendirilmelidir. Ekonomik girişimci için karın sürdürülebilirliği, sosyal girişimci için ise sosyal dönüşümün sürdürülebilirliği önemlidir. Yine ekonomik girişimcilikte olduğu gibi, sosyal girişimcilikte de inovasyon ön plandadır. Ancak sosyal dönüşümü sağlayan bu inovasyonun patenti yoktur. Hatta taklidin yaygınlaşması istenmektedir. Ne kadar çok taklit edilirse, başka yerde uygulanması sağlanırsa, bu toplumsal sorunun her yerde aynı şekilde çözülmesini sağlamış olur. Ekonomik girişimcilikte ise potansiyel olarak gelir ve kar getiren, hisse değerini yükselten her yeniliğin patent veya tescil ile yasal olarak taklit edilmesi istenmez. Bu girişimcilikte örgütler, yaygın olarak açık ve kapalı yenilik yaratan sistemler kurarak inovasyonda öncü olmayı yeğlerler, pazarda tek olmayı isterler. Sosyal girişimcilikte kavram olarak yeni olduğu için henüz yenilik sistemleri kurulamamıştır. Bu nedenle bütün dünyaya ürün ve hizmet satan küresel markalara sahip firmalar gibi dünya ölçeğindeki sosyal bir sorunu çözen küresel sosyal girişimcilik çabaları da çok değildir. Bunun nedenlerinden biri hayalleri ve düşünceleri toplumsal sorunları çözen, sosyal faydaya dönüştüren sosyal inovasyonun kavram olarak ekonomik inovasyondan çok sonra gündeme gelmesidir. Önümüzdeki dönemlerde bu inovasyonun da daha çok yaygınlaşacağı söylenebilir. O zaman sosyal girişimcilik de eskisine göre yeni bir boyut kazanacaktır. İki tür girişimciliğin ortak yanlarından bir diğeri de risk almak, hata yapmak ve başarısız olmaktır. Şunu baştan kabul etmek gerekir ki, deneme yapmayı, hayal ettiğini, düşündüğünü gerçekleştirmeyi engelleyen faktörlerin başında risk alma, hata yapma ve başarısız olma korkusu gelir. Hayalleri gerçeğe dönüştürme konusunda ilk denemede başarılı olma ihtimali çok değildir. Başarısız olma ihtimali belki daha çoktur. İşte bu riski gündeme getirir. Kontrol edilebilen, ölçülebilen, yönetilebilen bir riski, hata ve başarısızlık kültürünün varlığı sosyal girişimciliğin de artmasına neden olacaktır. Elbette ki ekonomik girişimcilikte iş fikri ne kadar önemliyse, sosyal girişimcilikte de iş fikri o kadar önemlidir. Yaratıcılığın en çok gerekli olduğu nokta burasıdır. Zaten yaratıcılığın desteklendiği ülkelerde sosyal girişimcilerin sayısı da çoktur. Hatta bu ülkelerde başarısızlık, başarı için gerekli görüştür. Parantez içinde Platin 2007 sayfa 93. Son yıllarda sosyal girişimcilikle ilgili pek çok akademik tartışma ve tanım yapılmıştır. Parantez içinde Senem Besler 2010 sayfa 3 ila 19. Fowler sosyal girişimciliğin yalın bir tanımını şu şekilde yapmıştır. Sosyal girişimcilik, sosyal fayda elde etme ve sürdürme olanağı sağlayan yaşanabilir, parantez içinde sosyo-ekonomik yapıların, ilişkilerin, kurumların, organizasyonların ve uygulamaların yaratılmasıdır. Hibbert ve arkadaşlarına göre sosyal girişimcilik, kar elde etmek amacından çok sosyal amaçlar için girişimsel davranışın sergilenmesidir. Mayer ve Marti, sosyal girişimcilik sürdürülebilir bir şekilde sosyal ihtiyaçları karşılayan fırsatların keşfedilmesi ve bu fırsatların gerçeğe dönüştürülmesinde kaynakların yaratıcı bir şekilde kullanılmasıdır şeklinde tanım yapmışlardır. Bu tanımların sayısını arttırmak mümkündür. Sıra sizde 4. Sosyal girişimcilik hakkında yapılan farklı tanımların ortak yönleri var mıdır? Sosyal girişimcilik konusunda uygulamada iki modelden söz edilmektedir. Senem Besler, 2010 sayfa 17-18. Bunlardan birisi sosyal girişimciliğin misyonu, sosyal olan örgütlerle yapılabileceğidir. İkinci model ise ekonomik ve ticari girişimciliğin ana misyonu, kar ise de sosyal misyonlarının da olduğunu kabul ederek, ekonomik ve ticari girişimciliğin sonuç olarak sosyal girişimciliği de kapsayabileceği görüşüdür. Diğer bir deyişle, ekonomik ve ticari girişimcilerin de sosyal misyonları olması ihtimalinin ortaya konulduğu bir modeldir. Hatta misyonları sosyal olan her örgütün yaptıklarının sosyal girişimcilik olarak görülmemesi gerektiğini savunanlar da vardır. Ancak şu bir gerçek ki sosyal girişimciliğin temel felsefesine bakıldığında, ekonomik ve ticari kuruluşların sosyal sorumluluk projeleri ve hayır kurumlarına yapmış olduğu bağışlar sosyal girişimcilik kapsamına girmemelidir. İnsanların yaşam kalitesini arttırmaya odaklanan sosyal girişimcilik örneği olarak mikro kredi uygulamasıyla özellikle kadınları bu harekete katan, 2006 yılında Nobel Barış Ödülü alan Bangladeşli Muhammed Yunus gösterilebilir. Bir dipnot, 2006 Nobel Barış Ödülü'ne sosyal girişimcilik alanındaki çalışmaları nedeniyle Bangladeşli Doktor Muhammed Yunus layık görülmüştür. Yaşam kalitesi düşük insanların çok küçük parasal desteklerle, yani mikro krediyle kendi işlerini kurması, insanca yaşamayı elde etmeleri, hatta istihdama katkı yapmaları, sosyal faydayı daha da arttırmaktadır. Üniversitede akademisyen olan Dr. Muhammed Yunus'un başarı hikayesi kısaca şöyledir. Parantez içinde Senem Besler, 2010 sayfa 69. 1974 yılında açlığın ve yoksulluğun diz boyu olduğu Bangladeş'te Doktor Yunus bu durumu analitik olarak ele almış, yerinde incelemeler yaparak nedenlerini anlamaya çalışmıştır. Sahada araştırma yaparken bambu bitkisinden tabure yapan bir köylü ile karşılaşmış, parası olmayan bu üretici taburesinde kullanacağı bitkinin parasını bu bitkiden yaptığı tabureyi akşama kadar satacak ve ödeyecektir. Kazancının tabure başına 2 sent olduğunu görür. Doktor Yunus tam da burada ne yapabileceğini anlar. Bir tabure için girdi olarak kullanılan bambu malzemesinin tutarı 22 senttir. Üreticinin bunu peşin olarak vermesi durumunda daha çok kazanacağını düşünür. Öğrencileriyle birlikte köyde yaptığı araştırmada 42 kişinin bu durumda olduğunu ve bunların borç aldığını, miktarının da 27 dolar olduğunu öğrenir. 42 aile için sıkıntının 27 dolar olduğunu görür ve parayı kendi cebinden çıkararak verir. Ancak bunun geçici ve bireysel çözüm olduğunu, toplumda bu tür örneklerin yaygın olduğunu düşünerek kalıcı bir çözüm için kurumsal bir yapının oluşması gerektiğini ileri sürer. Bunun için de mikro kredi hareketi başlar. Bu hareketin başarısı kolay olmaz. Güvensizlik, karşı çıkışlar, tefecilik gibi zor koşullara rağmen başarı sağlanmıştır. Mücadele zaman almış, 1983 yılında yoksulların finansmanı için Grameen Bank'ın kurulmasıyla harekete nihayet kurumsallaşma kazandırılmış ve başarı yolu görülmüştür. Sosyal girişimcilik için başarılı bir uygulama olan bu hareket, bütün dünyanın hemen hemen yarısında uygulandığı görülmektedir. Zaten bu girişimciliğin taklit edilmesi, onun başarılı olduğunu göstermektedir. Bir kitap önerisi, sosyal girişimcilik konusunda ayrıntılı bilgi edinmek isterseniz, Dr. Senem Besler'in editörlüğünde yayınlanan Sosyal Girişimcilik adlı eseri okuyabilirsiniz. Dünyada buna benzer başarılı sosyal girişimcilik hareketleri olarak şunları saymak mümkündür. Parantez içinde Senem Besler, 2010 sayfa 45-46. Ashoka, Bill Drakton tarafından 1980 yılında kurulan mikrofinansmandan çevre, sağlık, insan hakları ve eğitim, öğretim alanlarına kadar sürdürülebilir yenilikçi fikirleri destekleyen küresel sosyal girişimcilik hareketidir. Türkiye'de ise Mozaik Reklam, The Marmara Hotels ortakları arasındadır. İkinci bir örnek, Schwab Vakfı. Her yıl Davos toplantıları ile ilgili Dünya Ekonomik Forumu'nun fikir babası Klaus Schwab'ın girişimiyle kurulan ve yoksulluğun koşullarını değiştirmeyi amaçlayan bir sosyal girişimcilik hareketidir. Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Türkiye'de de en çarpıcı örnek 100. Yıl Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Sarı'nın sosyal girişimcilik hareketidir. Sarı, Van Gölü'nün sodalı ortamında yaşayabilen inci kefalinin yanlış avlanma nedeniyle neslinin tükenmesinin önüne geçerek çoğalmalarını sağlamış, bununla hem çevreyi ve doğayı korumuş hem de o çevreye geniş istihdam imkanı sunmuştur. Bu yüzden 15 bin kişinin yaşamı değişmiştir. Çeşitli engellere rağmen başarıya ulaşan Sarı, Schwab Vakfı'nın Türkiye'de Ernst Young ve Milliyet Gazetesi ile 2007'de birlikte yaptığı Yılın Sosyal Girişimcisi yarışmasında birinci olmuştur. 2008'de birinciliği Nebahat Akkoç ile Aynur Bektaş, 2009 birinciliği ise Ali Nihat Gökyiğit almıştır. Bu da gösteriyor ki sosyal girişimcilik ülkemizde de ilgi görmeye, başarı kazanmaya başlamıştır. Son yıllarda girişimcilik, kadın girişimcilik, genç girişimcilik diye de anılmaya başlanmış ve bu konuda bilinç ve destek artmıştır. Bir dipnot, Türkiye'de yaklaşık 1.3 milyon erkek ve 80 bin kadın girişimci vardır.